Adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize Hayatın Sesleri ekibi olarak Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya ekibimiz, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık bugün de sizlere. Konu ve konuklarımızla 15.55'e dek birlikteyiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, duydunuz telefonlarımızın seslerini. Hayatın Sesleri'nde bu haftaki konumuz, anlayacağınız gibi, telefon. Graham Bell'in ilk telefon görüşmesinin yaptığı 10 Mart 1876'dan bu yana 150 yıldan fazla zaman geçti. Bu 150 yıl içerisinde telefonlar ve hayatımızdaki yeri o kadar çok değişti ki, deyim yerinde ise şekilden şekile girdi telefon. Çevirmeliydi, tuşlu oldu. Kabloluydu, telsize dönüştü. Evlerden ceplere, çantalara girdi. O da yetmedi, görüntülü olarak karşımıza çıktı. Ve en sonunda bir iletişim aracı olmaktan çok öteye geçip hayatımızın vazgeçilmezi olduğu çıktı. Peki telefon siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Hayatınızdaki yerine. Onu bir sözcükle veya bir cümleyle tanımlayacak olsanız ne dersiniz? Evet, şu dakikadan itibaren biraz sonra vereceğim telefon numaralarına, elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaşabilir. Telefonun sizler için neler ifade ettiğini bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu haftanın sonuna kadar devam edecek yarışmamız, Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. Bu dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Telefon hayatımızda o kadar büyük bir yer kaplıyor ki sizler için neler ifade ediyor? İşte bunları merak ediyoruz. Bizlerle paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Şu andan itibaren yayınımızın sonuna kadar sevgili dinleyicilerimiz. Yine yayınımız içerisinde ya da yayından sonra yine bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimiz de var. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr, bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda yine bizlere ulaşmanız mümkün. Telefon sizler için neler ifade ediyor? Bekliyoruz. Telefonlarımızı sizler için, sen gelecek yarışmamız için çalacak telefonlarımızı bekliyoruz dedikten sonra hemen ilk konuğumuza merhaba demek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Zülküf Yılmaz şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte. Müzeciliği konuşacağız, Türkiye'de müzeciliği. Çünkü kültürel değerlerin korunmasında ve geleceğe taşınmasında çok önemli rol oynuyor müzecilik. Vatandaşlık bilincinin oluşmasında da müzelerin büyük işlevi var. İşte Türkiye'deki müzelerin durumunu konuşacağız ama öncelikle sizin için telefon ne ifade ediyor desem siz neler söylersiniz?
Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı, sağ olun.
Böylece ilk telefonla ilgili fikir beyan eden kişi ben olmuş
olacağım. Ama telefonlarımız çalmaya başladı. İlk siz misiniz bilmiyorum.
Sözü ben almış
buyurun,
oldum.
Buyurun, evet.
Tabii farkında olmadan öylesine bir hızlı ve belirleyici bir şekilde hayatımızın içerisinde yer almış ki evde çıkıp iş yerine ulaştıktan sonra cep telefonunu evde unuttuğumuz andan itibaren
hayat bitiyor, duruyor.
Bırakıp tekrar eve gidip telefonu alma ihtiyacını duyacak kadar. Çünkü hele müze konularında eskiden yazışmalar yapılır, sorunlar bakanlığa iletilir. Aylar geçer, hem de birkaç ay geçer. Oysa telefonun ve teknolojinin bize sağlamış olduğu, tabii iki bu işin iki boyutu var, sağlamış olduğu imkanla aynı anda itibaren birden fazla müzelerimiz, müzelerle ilgili müze müdürleri, uzmanlar her türlü konularını anında hem de bakanlığın daire başkanı, şube müdürü, genel müdür düzeyinde herkese ulaşabilmekte, sorunlarını ifade ettikten sonra çözüm önerileriyle beraber ne yapması gerektiği istikametindeki faaliyetlerini,
Sizin en
rotasını.
büyük yardımcınız o zaman.
Ama aynı zamanda şöyle de bir dezavantajı var. En olmadık zamanda gecenin buna biri ikisi de dahil herhangi bir müzemizden ihtiyaç duyulduğu anda yine ulaşılabiliyor oluyorsunuz bu kez. Böyle de.
Öyle de bir evet
Evet. Ama bu da işin güzel tarafı.
tarafı tabii ki.
Haberdar olmak
Evet, gelelim
en iyisi.
ülkemizdeki müzeciliğe. Ülkemizdeki müzecilik çalışmaları Cumhuriyet'ten sonra gelişme gösterdi
Yok.
galiba.
Cumhuriyet'ten önce.
Cumhuriyet'ten önce de Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün
Hız
kültürel
kazandı.
değerlere
Kesinlikle.
verdiği önemli hız
Evet.
kazandı, ivme gösterdi. Evet.
Kesinlikle. Şimdi aslında Anadolu'da müzeciliği milattan önce ikinci binlerden itibaren müzeciliğin en erken emarelerini görüyoruz. 1700-1800'lü yıllardan milattan önce. Daha sonra yine Anadolu'da Dulkadiroğlu Beyliği'nde Maraş'ta resmen koleksiyon oluşturduklarını biliyoruz. Yine Selçukluların Konya'da benzeri müzecilik eserleri biriktirdiğini biliyoruz. Fakat bildiğimiz manada ilk müzeciliği Türkiye'de 1830'lu yıllardan 40'lı yılların başından itibaren görmekteyiz. Esasen bundan öncesinde Yavuz Sultan Selim döneminde getirilen kutsal emanetler tümüyle koruma bilinciyle, muhafaza edilme bilinciyle ve temelde de müzenin başlangıç amaçlarından birisi korumadır, muhafaza etmedir. Gelen kutsal emanetleri de bir erken müzecilik faaliyeti olarak ele aldığımızda Türkiye'de müzeciliğin kökenin çok uzun bir geçmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten ilk resmi kurulan müze, Müze-i Humayun, şu anki dünya çapında ünlü müzemiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1892'li yıllardan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren daha Cumhuriyet kurulmadan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği süreçte bile müzeler oluşturulması yönündeki Atatürk'ün direktifleri bu süreçte hemen Cumhuriyet'le beraber 1924'lü 26'lı yıllardan müzecilik faaliyetlerinin başlamış olması tabii bizim için bir ciddi bir kazanım olmuştur. Ancak ondan sonraki süreçlerde her ne kadar biraz bir ağır ilerleme süreci olsa da günümüzde Türkiye'nin müzecilikte iddialı ülkelerden birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Söyleyebiliriz. Şimdi ilk dönemlerde müzecilik anlayışı biraz korumadan ibaretti galiba. Sonra teşhir amaçlı olmaya
Efendim
başladı.
şimdi tabii müze kavramı nasıl ki dil canlı bir varlık, esasen canlı değil. Fakat 500 yıl önceki Türkçe ile günümüzdeki Türkçe konuşan insanlar nasıl ki anlaşmada ciddi bir sorun yaşar ise müzeciliğin tanımı da başlangıçtaki tanımı ile günümüzdeki tanımı birbirinden oldukça farklı noktalarda. Geçmişte müzeler işte eserleri, ata yadigarı eserleri koruyan, muhafaza eden ve sergileyen yerler gibi basit bir tanımlamayla insanlara izah edilmeye çalışırken bugün İKOM'un da kabullenmiş bulunduğu şekliyle bugün canlı bir varlık olarak müze kavramı resmen hayatın, eğitimin, kültürün bir kültürel değer, kültür varlığı, kültür varlığını insanı etkilediği her boyutuyla insan yaşamını ne oranda etkiliyorsa müze o oranda hayatın içerisindedir. Yani
Hatta artık şimdiden sonra da bir de eğitimsel boyutu eklendi galiba, değil mi?
şimdi zaten zaten benim diyeceğim ama benim değil bu. Herkesin kabul ettiği bir fikir olarak müze resmen eğitimin içindedir. Müzelerin temel amaçlarından birisi de milli eğitim ile beraber, bütün eğitim kurumlarını kastederek söylüyorum, toplumun öğrencilik sürecinden, en erken öğrencilik sürecinden itibaren insanların yetişmesine, bilgili, kültürlü, donanımlı insanlar olarak yetişmesine ve yetişkinlik sürecinde geldiğinde kültür düzeyi yüksek toplum oluşturmasına kendini görevli hisseden, mecbur olan bir kurumdur artık müzeler.
Evet, şimdi böyle bir ihtiyaçtan dolayı mı gezici müzeler oluşturuldu, gelip göremeyenlerin ayaklarına kadar getirildi ki TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi de trenle yurdun pek çok yerini dolaştı, çok da büyük ilgi görmüştü.
Evet, şimdi tabii bu telefondan bahsettiniz, televizyonlar, bütün iletişim araçları, buna trenler, diğer iletişim, ulaşım araçları da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak asıl olan müzelerin, insanların gelip kendi mekanında bizzat o duyguyu hissederek, yaşayarak gezmesidir.
Evet.
Ama bununla beraber bunu destekleyen bir unsur olarak gerek sanal ortamda, bilgisayar ortamında, gerekse sizin de az önce TRT'nin sadece bu trenle olan müzesi değil, kendini ifade eden ama aynı zamanda yine bir çok önemli bir müzesi de var. Sabit mekan olan müzesi de var. Özel müze olarak. Bu tarz etkinlikler müzeciliğin artık olmazsa olmazı yan elemanlarından birisi olarak hayatın içerisinde. Bununla ilgili örnekleri bundan birkaç yıl öncesinde yine Ankara Üniversitesi ile beraber, UNICEF ile beraber bakanlığımızda Kars'tan, Erzurum'dan İstanbul'a kadar yine temelden aynı konuyla ilgili işin içerisinde trenlerle öğrencilerin müze müze gezdirildiği, kültürel alanların tanıtıldığı, eğitildiği çeşitli faaliyetleri sürdürdü. Elbette buna benzer faaliyetler artarak günümüzde ve bundan sonra devam edecektir.
Evet, şimdi tabii teknolojiden bahsettik. Hatta az önce telefonumuzun sesi çalarken o ilk telefon sesiyle çaldı. Sonra dijital derken cep telefonu sesini duyduk. Şimdi teknolojinin hayatımıza hızla girmesiyle müzeler de tabii ki bu değişime ayak uydurdular ve sanal müze kavramı ortaya çıktı. Sanal müzelerle ilgili neler söyleyeceksiniz? İlgi nasıl sanal müzelere?
Şimdi tabii dünya genelinde müzelerin, belli başlı müzeler kendilerini fiziki mekanların yanı sıra sanal ortamda da tanıtma, sanal ortamda da ziyaret edilebilme imkanını sunmayla kendilerini mecbur görevli hissetmektedir. Türkiye'de de müzelerimizin büyük kısmının kendi mahallinde, illerinde, ilçelerinde kendilerine yönelik, kendilerini ifade eden tanıtıma yönelik bir takım tasarımları, bir takım çalışmaları var. Bunların yanı sıra bakanlık olarak desteklediğimiz daha detaylı görsellerin, daha detaylı erişim imkanlarının olduğu müzelerimiz de söz konusu. Fakat bizim bu imkanları sunmamızın yanı sıra asıl olan insanlarımızın gelip daha büyük bir duygu yoğunluğu içerisinde müzelerimizi, hele ki yeni yaptığımız çok iddialı müzelerimiz var. Çok iddialı müzeler açtık geçen sene, bu sene. Önümüzdeki içinde olduğumuz
yıl. Hangi illerde, ne tür müzeler bunlar?
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Aydın Yeni Arkeoloji Müzesi, geçtiğimiz günlerde açtığımız Efes Arkeoloji Müzesi, yine dünyanın sayılı müzelerinden ve mozaik müzelerinden birisi olan yeni açtığımız Hatay Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, yine Urfa'da şu anda açılma aşamasında olan hem Arkeoloji Müzesi hem Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Maraş Müzesi, Troya Müzesi şu anda yeniden yapılıyor.
Peki, şimdi yeni müzeler ekleniyor. Açılışa hazır olanlar da var tabii ki ama eski müzelerin restorasyon konusuna yeterli önem veriliyor mu? Örneğin uzman arkeologlar, sanat tarihçiler, mimarlar yeterli mi bu ölçüde?
Şimdi tabii bu müzeleri, yeni müzeleri yaparken bizim çok sayıda mevcut müzelerimiz var. Doğal olarak bu müzelerimizi de bir sıra dahilinde ciddi bir şekilde güncel müzecilik, modern müzecilik anlayışıyla hem depo sistemlerini, hem teşhir düzenlerini, hem de yine güncel müzeciliğin olmazsa olmaz unsurlarından sosyal yaşam alanlarını, ticari ünitelerini, insanların, çünkü artık müzelerde sadece sergi salonlarını gezip çıkıp gitmek söz konusu değil. İnsanların gelip içerisinde buluştukları, eğitim atölyelerinde müzeciliği bizzat yaşadıkları, çeşitli konferanslar, paneller düzenleyebildikleri, çeşitli kültürel faaliyetleri icra edebildikleri mekanlar olarak yapıyoruz. Yeni müzelerimizde bu unsurlar müze projelerin olmazsa olmaz üniteleri, parçaları. Ama eski mekan, yani mevcut müzelerimizi de hızlı bir şekilde yıllar itibariyle bunların da modernizasyonu, eklenebilmesi mümkün olan bu tarz üniteleri eklemek ve teşhir düzenlemelerini, sergi düzenlemelerini modern manada gerçekleştirerek günümüz müzeciliğine yakışır. Türkiye genelindeki tüm müzeleri aynı müzecilik kalitesi düzeyine getirme gibi bir borcumuz var, yükümlülüğümüz var ve bu manada şu an itibariyle 60 dolayında, 58 dolayında proje ve uygulama aşamasında olan müzelerimiz var. Planladığımız müzelerle beraber bu sayının şu anda 84 dolayında olduğunu söyleyebilirim ki, çünkü 10 yıl önce yapılmış bir müze artık günümüzde revizyon görmesi gereken bir müzedir. Bu nedenden dolayı sayı 5 yıl önce de bu kadardı, şimdi hala niye bu kadar diye soranlar olabilir. Bu güncelleştirme, sergi düzenlerini, sistemlerini yenileme, bu hep böyle devam etmek zorunda.
Şimdi peki bu hali hazırdaki müzelere açılmış olan, yeni açılmış olanlara ve açılacak olanlar için de yurt dışında bulunan eserlerin Türkiye'ye getirilme, sergilenmesi gibi çalışmalarınız da var mı?
Efendim çok bizi derinden üzen ve üstünde de çok ciddi bir şekilde çalıştığımız bir konuya temas ettiniz. Burada az önce müze eğitiminden bahsettik. Buradaki müze eğitimin temel amaçlarından birisi de toplumumuzun, insanlarımızın kendisine sahip olan kültür varlıklarına sahip çıkma bilincini de yerleştirmek, yetiştirmek. Bu manada takibini yaptığımız, şu anda çeşitli ülkelerle mütemadiyen görüşmelerini yaptığımız, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarının tekrar ülkemize kazandırılması çalışmalarımız dışarıya çok fazla yansıtmamakla beraber ciddi bir şekilde devam ediyor. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızdan da bu konuda çok ciddi bize bilgi iletmelerini, bizi desteklemelerini, faaliyetlerimizi...
Peki şu anda bizi yurt dışından dinleyen o kadar çok dinleyicilerimiz var ki, size nasıl ulaşabilirler bu tür bilgileri sizlerle paylaşmak için?
İşte konular hep iç içe. Az önce telefonlardan bahsettik. Birbirimize bir telefonun ucu kadar, bir SMS
yakınız
kadar
diyorsunuz.
Ve internet sitesindeki birbirimizin web sayfalarından anında ulaşabilecek kadar yakınız artık.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü dedikleri takdirde hem iletişim telefonlarınıza kesinlikle hem de internet adresinize ulaşıp buradan bu bilgileri sizlerle paylaşabilirler. Biz de çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz. Yeni müzelere sahip olup onları da gezmek dileğiyle
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
bugünkü konukluğunuz için. Sağ olun, var olun. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Zülküf Yılmaz'dı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde müzik diyoruz.
Thank you. masal anlat baba, içinde tüm oyunların, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Masal anlat baba, içinde tüm oyunların, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde tüm sevdiklerin, içinde İstanbul olsun.
Alternatif Anne.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz jingle'ımızı Alternatif Anne köşemiz başladı. Sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte bu köşede. Merhaba, hoş
Merhaba.
Geldiniz. Ve iki de konuğunuz var. Sayın Mesut Erol, İTAP Genel Etkinlik Koordinatörü ve Sayın Betül İpek, İTAP Fen Laboratuvarı Eğitmeni, Fen Lab Eğitmeni. Şimdi İTAP deyince İTAP'ın ne olduğuyla bir başlayalım isterseniz. Çünkü konumuz biraz farklı, bir destek programından söz edeceğiz, evet. Değil mi sevgili Gülüş?
Evet, okullara bir destek programı bu. Okullarda uygulamaların yetersiz olduğunu düşünerek kurmuş arkadaşlar. Çok şükür ki kurmuşlar. Gerçekten muhteşem bir oluşum. Biz de deneyimledik. İngilizce açılımı Institute of Theoretical and Applied Physics. Türkçesi biraz daha uzun. İleri Teknolojik Araştırmalar, Projelendirme ve Uluslararası Bilimsel Eğitim Derneği.
Evet. Nefesim bitti. Nedir bu dernek? Ne iş yapar? Birazcık anlatalım lütfen.
Biraz da geçmişinden bahsederek anlatmak gerekiyor aslında İTAP'ı. İTAP öncelikle Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı bünyesinde 2006 yılında kuruldu. O zamanlarda sadece akademik etkinlikleri vardı. Fizik ve fizikle alakalı alanlarda üniversite öğrencilerine, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik çeşitli uluslararası etkinlikler düzenleniyordu. Bu etkinlikler daha sonra kapsamı genişledi ve Olimpiyat Okulu birimimiz açıldı. Olimpiyat Okulu'nda 400 saatlik bir program uygulandı. 2009 yılında başlamıştı bu program. TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak protokolünü İTAP'ta fizik öğretmenlerine uyarladık. Çok başarılı bir program olarak devam ediyor bu da. Daha sonra 2011 yılında kapsamımızı biraz daha genişleterek ilk öğretim öğrencilerine yönelik etkinlikler de yapma kararı aldık. Ben de o sıralarda başladım aslında İTAP etkinliklerinde görev almaya. 2011 yılında İTAP'ın Bilim ve Toplum Merkezi kuruldu. Ailelere yönelik etkinlikler düzenledik bu proje kapsamında. Marmaris'te Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı ile ortaklaşa kullandığımız tesiste konaklamalı aile bilim şenlikleri düzenlemiş olduk. Bir de gözlememiz var orada. Astronomi, fizik, kimya, biyoloji, bütün temel bilim alanlarında ve matematikte öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirdik.
Ne güzel. Peki ailecek bilime meraklılar mı katılıyorlar, yoksa çocuklarının merakından, ilgisinden dolayı mı katılıyorlar, ya da tam tersi mi? Anne baba mı çeke sündüre getiriyor çocukları?
Genel olarak çocukların ilgili olduğu durumlarla karşılaştık. Çocuk fene ve matematiğe meraklı ise bize geliyorlardı. Tabii biraz daha farklı olarak velinin de hani çocuğun bunları görsün, deneyimlesin gibi düşünceleri olan aileler de söz konusu oldu. Her ikisiyle de karşılaştık.
Evet, ne güzel.
Ben şunu anlıyorum. Şimdi önce akademik başladınız, evet, aslında ve elde ettiğiniz başarı üzerine biraz da çocuklara indirelim dediniz.
Evet, yelpazeyi genişletelim.
Burada dedik. Tabii beni daha çok heyecanlandıran kısmı bu işin çocuklara ulaşmış olması. Ben geçen sene oğlum sayesinde tanıştım İTAP'la ve deneyimledim. Ve çocuğumun gerçekten okuldaki ilgisinin de ciddi şekilde arttığını, okula olan, öğrenmeye olan sevgisinin arttığını gözlemledim.
Sen ne amaçlı götürmüştün? Neyle karşılaştın?
Şu amaçla kardeş götürmüştüm. Çocuğunuz çok sıkkın görünüyor sınıfta dediler bana. Ve bu çok uzun zamandır gelen bir şeydi, şikayet.
Sadece fen derslerine karşı mı?
Hayır, genelde. Olarak. Yani böyle bir hani sınıfta, evet, herhalde yeterince uyarılamıyor mu artık, neyse. O sırada önerdiler. Biri bana bu İTAP'ın şeyini, broşürünü getirdi. Ve çocuğum orada bir çiçek gibi açtı. Mesut Bey hatırlıyor Barış'ı, evet, ve zannediyorum o da gözlemlemiş yani, evet, çocuğun nasıl serpildiğini. Hani biraz okulda, çünkü okul çocuğa her şeyi veremiyor maalesef. Hani eğitim sistemimiz maalesef bunu yapamayabiliyor. Benim oğlum parlak zeka, bu arada hani biraz şeyler de var burada. Bazı hani hiperaktifler ya da işte üstün zekalılar okulda daha çok sıkılmaya meyilliler.
Evet.
Bu onları okuldan koparıyor ve biz tabii ki bunu istemiyoruz. İlkokul aşamasında çocuğun daha okuldan soğumasını istemiyoruz. Bu açıdan İTAP'ı ben hani çok sevdim.
Peki sevgili Betül İpek'e de soralım. Nasıl bu kadar sevdirebiliyorsunuz çocuklara?
Aslında ilk olarak kendi işinizi sevmekle de başlıyor. Hı-hı. Ben bir fen bilgisi öğretmeni olarak gerçekten işin mutfağında olduğumu düşünüyorum ki ODTÜ'de dediğimiz akademik çalışmaları, bütün laboratuvar deneylerini, gözlemlerini birebir öğrencilere aktarabilmek de en başta beni çok mutlu ediyor. Hı-hı. Çünkü gerçekten sizin edindiğiniz bilgileri verebildiğinizi görmek, aktarabildiğinizi görmek ve en önemlisi öğrencilerin seviyesine indirebildiğinizi görmek, gerçekten yaptığınız işin hak ettiğine inanıyorsunuz. Ve buna inandıkça da elinizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani bu sürede özellikle tabii hem Turul Hoca hem Mesut sürekli bizim yanımızdalar, destekliyorlar. Eksik olan materyal olsun, herhangi bir ulaşabileceğimiz herhangi bir şey noktada da yardımlarını, desteklerini biz de çok rahat hissediyoruz ki bu işin devamını hani gönülden biz de destekliyoruz bir eğitmen
şimdiki
olarak.
Şimdiki çocuklar birazcık da şanslılar herhalde, değil mi sevgili Gülüş? Bir kere hocaları çok gençler, çok güzeller. Yaş olarak kendilerine çok yakın hissediyorlar. Çok samimi de olunca hocayı sevince zaten derste bir şekilde gidiyor herhalde.
Ben de aslında başka bir taraftan aynı şeyi söyleyecektim. Buradaki hocalardaki heyecanı gördün değil,
evet,
mi? İTAP'ın bir güzelliği de bu. Yani oraya gelenler sadece ve sadece idealist öğretmen. Hı hı. Şimdi çocuk öyle bir şey ki sürekli soru soruyor ve bir öğretmen eğer memur zihniyetindeyse bir noktada yeter diyor, tamam bitti. Şimdi
bitti.
Sen sus ve dinle. Ama evet, İTAP'ta ben bunu gözlemledim. Yani çocuk yarım saat soru sorsa, hı-hı, karşısındaki kişi de işte burada gördüğün gibi heyecanlılar,
evet,
ve
evet,
çok mutlu oluyorlar sorulmasında, evet, ve daha da heyecanla cevap veriyorlar. Yani çocuk ruhlular ve çok güzel bir şey bu.
Çok güzel gerçekten.
Evet. Şimdi ben şunu da merak ediyorum aslında. Siz yaz programı, biraz önce konaklamalı tesisleriniz olduğundan, hı-hı, bahsettiniz. Yaz programlarınız var. Bunlar tam olarak nasıl düzenleniyor gerçekten? Neler yapıyorsunuz bütün bir hafta orada çocuklarla?
2011 yazında başladık biz bu konaklamalı, yani kamp şeklindeki bilim etkinliklerimize. 4 günlük etkinliklerdi o zaman. 4 gün yetmemeye başladı. 2012 yılında 5 güne çıkardık biz bu etkinlik gününü. 2012 ve 2013 yıllarında 5'er günlük yaptık. Artık o da yetmedi. Bu yetmeme sadece bizim düşüncemiz değildi. Gelen insanlar da bakın geliyoruz süper geçiyor etkinlikler ama biraz daha uzun olamaz mı lütfen dediler. Biz de bunun üstüne 6 güne çıkardık. 6 gün 6 gece boyunca yaklaşık şöyle bir programımız oluyor. Bu arada o birimimizin adı Bilim ve Toplum Merkezi. FENLAB'dan biraz daha farklı. O sadece Marmaris'te gerçekleşiyor. Marmaris'te olduğu için insanların oraya gelince biraz da farklı beklentiler oluyor. O yüzden biz sabah programını onlara boş bırakıyoruz. Kahvaltı 9.30'da bitiyor. Öğle yemeğine kadar saat 1'e kadar boşlar. Ama bunun acısını akşam çıkartıyoruz tabii biz. Öğle yemeğinden sonra 2'de 1 başlıyoruz. Saat 2'den gece 11.30-12'ye kadar etkinlikler sürüyor.
Aman evet. Allah. Çünkü neler yapıyorsunuz?
Evet, geç git bitmesinin bir sebebi de aslında biraz da astronomiye ağırlık vermemiz akşam saatlerinde. Orada bir gözlem evi kurduk. 4.5 metrelik bir kubbemiz var. Onun içinden çocuklara, villilere gökyüzünü gösteriyoruz, tanıtıyoruz. Onun dışında portatif teleskoplarımız da var. Onlarla da gökyüzü gözlemleri yapabiliyoruz. Astronomi daha çok akşam saatlerinde
zamanın
oluyor.
Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlardır böyle olunca.
Hatta
da,
bazen gece yarısı bile bizi kaldırıp hadi Venüs doğacakmış Venüs'e bakalım diye gece 4'te 4.30'da bizi kaldırdıkları oluyor.
Veliler mi öğrenciler mi?
Ağırlıklı olarak öğrenciler.
Evet. Öğrenciler bunu yaparken veliler ne yapıyor Allah aşkına?
Veliler de öğrencilerle birlikteler. Hep birlikteler. Yani öğlen 2'de başlayan etkinliklerimizde akşama kadar fizik, kimya, biyoloji deneyleri yapılıyor genelde. Velilerimiz, öğrenciler neredeyse onunla birlikte bulunuyorlar. Sınıfta sunumları birlikte dinliyorlar. Laboratuvara geçiyoruz, deneyleri birlikte yapıyorlar. Gözleme çıkıyoruz, gözlemde de hep birlikteler.
Zaten veli için de bir okul o zaman. Evet. Yaz okulu.
Hem veli hem öğrenci için ne güzel bir kazanım aslında.
Evet. Aile bilim okulu da diyoruz aslında biz bu projemize.
Peki birazcık da FENLAB'a dönelim. Orada neler yapıyorsunuz?
FENLAB'da FENLAB'ın aslında çıkış amacından da biraz bahsedip onun üstünden genişletmekte fayda var. Bilim ve Toplum Merkezi etkinliklerimizde 5-6 günlük yoğun programlar olarak yapıyoruz bu etkinlikleri. Yıl içinde de öğrencilerin katılabilecekleri programlar konusunda bize çok talep geldi. Biz de o sırada okul konularının benzerini, okulda yapamadıkları deneyleri yapabilecekleri bir proje aklımıza getirmiştik. O sırada FENLAB ortaya çıktı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün kazanımlarını önümüze döktük, hepsini çıkardık. Hangisinde, hangi kazanımda, hangi deney, hangi uygulama, hangi gözlem yapılır diye düşünürken birden FENLAB müfredatı şekillenmeye başladı. Bütün sınıflar için 3. sınıftan başlıyoruz. 8. sınıfa kadar öğrencileri kabul ediyoruz programımıza. Çünkü o yıllarda fen eğitimini destekliyoruz.
Müfredata uygun devam ediyorsunuz. Evet, şimdi kısacık bir müzik arası verelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?
Gece gündüz bana birdir ah güzelim, çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim, denize varmayan ırmak. Gör beni, gör beni, gör, gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında. Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında. Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda. Ben kendi yoluma gideceğim, güneş kendi yoluna. Gör beni, gör beni, gör, gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol.
uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Takıldım gittim peşinden ah güzelim. Bir gemiydi benim sevdiğim. Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim. Dumanında sevda sözleri. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında. Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında. Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda. Ben kendi yoluma gideceğim, güneş kendi yoluna. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol. Uç beni, geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Anne bölümümüz devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri programında sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte. Konuklarımız İTAP Genel Etkinlik Koordinatörü Sayın Mesut Erol ve İTAP Fenlab Eğitmeni Sayın Betül İpek de bizimle birlikte. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Fenlab'da kalmıştık ama bu projede eğitmenler, bilimsel danışmanlar mı var? Nasıl yürüyor çalışmalar?
Fenlab programını ilk oluşturduğumuz zamanlarda Bilim ve Toplum Merkezi etkinliklerimiz devam etmekteydi. O sırada Muğla'daydık yani. O yüzden Muğla Üniversitesi'nin akademik kadrosuyla çok yakın ilişkiler kurduk. Oradaki eğitim fakültesi ve mühendislik ve temel bilim alanlarından hocalarımızla işbirliğindeydik. Zaten İTAP Bilim ve Toplum Merkezi ekibinde de gayet bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız vardı. Programı akademisyenler ve üniversite öğrencileri birlikte oluşturdu diyebiliriz bu açıdan.
En heyecan verici uygulamaları sorsam size, yani çocukların en çok gözlerinin açıldığı anlar hangileri?
Yani bazı kimya deneyleri onları çok çekiyor. Tekrar tekrar yapmak istiyorlar. Çünkü böyle yanmalı, patlamalı şeyler olduğu için hani anlık gürültü ve böyle hacim artışı gibi şeyler çocukları çok kendine çekiyor.
Tam benim oğluma göre işte. Bir de galiba sesi görebilme şeyiniz vardı değil mi?
Evet.
Sesi gösteriyorsunuz.
Sesi görüntülemek için, hani ses dalgalarını görünür hale getirmek için birkaç deney düzeneğimiz var. Ses dalgalarını işte hoparlör aracılığıyla işte tuz taneciklerini hareket ettirerek belli şekiller oluşturabiliyoruz. Bir metal boru üstünde alevlere dalga şekli vererek yine sesi görünür hale getiriyoruz. Bir de biraz daha basit ama onlar için daha, çocuklar için daha etkili olan sesimi gördüm diye bir etkinliğimiz var. Çocuklar kendi çıkardıkları sesin titreşimlerini görebiliyorlar o deneyimizde. Sesli deneylerde tabii çok ilgilerini çekiyor. Ne kadar gürültü, o kadar eğlence çünkü onlar için.
Tabii tüm bunun da bir ücreti var bunlara katılmanın değil mi? Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Belki velilerimiz çocuklarını dahil etmek isteyen programa ya da öğrenciler vardır katılmak isteyen.
Tabii. Dönemlik ücretlendirme yapıyoruz. Biz bir dönemimiz 15 haftadan oluşuyor. Mesela 2014-2015 eğitim yılının ikinci dönemi 21 Şubat'ta başlayacak. 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu 15 haftalık dönemin ücreti 1200 TL. Haftalık ücret 80 TL'ye denk geliyor ve her hafta 4 ders saati yaptığınız için de ders saati için ücreti 20 TL diyebiliriz.
Evet. Aşağı yukarı kaç kişi var bir grupta?
Bir grupta yani sınıfları çok da kalabalık tutmak istemiyoruz. Maksimum sayı 20 olarak belirledik. 10 ile 20 arasında diyebiliriz sınıfları.
Peki sevgili Betül İpe de soralım. Şimdi bu tür projelerin başarılı olup olmadığı nasıl değerlendiriliyor acaba? Sene sonunda mı bunun değerlendirilmesi yapılıyor? Kimler tarafından yapılıyor?
Aslında bu dönem sonunda da velilerle birlikte hem velilerle hem öğrencilerle bir anket uygulaması yaptık. Ama tabii daha etkin olabilmesi için dönem boyunca özellikle biz eğitmenlerin öğrencilerle olan ilişkilerinden dolayı biz bu süreci çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Hı hı. Ve bu gözlemin sonucunda öğrencilere neler kazandırabildiğimizi, ne kadar ilerleyebildiğinizi hem velilerle birlikte bu süre boyunca konuştuğumuzda okuldaki olan başarılarıyla da orantılı olduğunu gördüğümüzde gerçekten bu yaptığımız bütün deneylerin, bütün öğrencilerle kurduğumuz iletişimin ne kadar etkili ve verimli bir şekilde ilerleyebildiğini görüyoruz. Hı-hı. Yani bu hani gerçekten bir ürün sonucu değil, bütün dönem boyunca bir süreç. Hı-hı. Bu süreçte de gerçekten evet biz de çok aktifiz ama özellikle öğrencilerin merkezinde olmasına çok önem veriyoruz. Hı hı. Çünkü gerçekten bu proje onların merkezinde oluşturulmuş bir proje. Biz onların hem rehberleriyiz hem modelleriyiz. Ve bu süreçte de gerçekten onların hem okul çevresinde hem de sosyal çevrelerinde ne kadar vizyonlarını genişlettiklerini de çok yakından şahit oluyoruz.
Evet. Peki ben şunu da merak ederim. Veli size geldiği zaman ilk hangi motivasyonla geliyor diye sorsam. Hı-hı. Yani okuldan bir şikayet mi olmuş yoksa veli bunu görmüş de ay benim çocuğum bir de şunu yapsın, hı-hı, mı demiş. Yani bunlar aktivist ebeveynler mi? Hani çocuğuna sürekli aktivite yaptıran ebeveynler mi yoksa bu bir ihtiyaçtan mı doğuyor acaba?
Aslında yine daha çok çocuğuyla bilimsel anlamda başa çıkamayan velilerimiz diyebilirim. Hmm. Hani benim çocuğum çok ilgili ama biz artık hani bizi aştı biraz bu. Hani bilimsel olarak neler yapabilir diye araştırırken sizi bulduk diye geliyor genelde veliler.
Peki bize. Çocuğun huyunda bir değişiklik tespiti yapılıyor mu acaba süreç sonunda? Yani velilerden böyle bir geri bildirim geliyor mu size?
Evet, yani sizin çocuğunuza benzer birkaç durumla karşılaştık. Yani öncelikle amacımız olmamasına rağmen öğrencilerin bir takım çalışması içinde bazen tek başına deneyle yapabiliyorlar tabii ama hani arkadaşlarıyla birlikte deney yaparken bambaşka kazanımlar elde etmiş olunuyor. Çok güzel geri dönüşler de aldık o açıdan.
Evet. Peki hedeflere ulaşıldı mı?
Hedeflere bence ulaşıldı. Yani en yakın hani şahidi olarak da bu dönem boyunca devam eden bütün öğrenciler ikinci dönem kendi istekleriyle, hı-hı, muhakkak, hı-hı, ne zaman başlayacak hatta
i̇şte
Haziran Temmuz uzatalım, evet, hani hatta haftanın iki günü gelelim,
yazın da, evet, gelelim, evet, yazın da gelelim, devam edelim yani, evet.
Yurt dışında böyle uygulamalar var mı acaba Nilgün, biz biliyor muyuz bunları?
Ben bilmiyorum, belki bilirse sevgili yani, Mesut Erol bilebilir.
Sistem eğitim olarak genelde adlandırılıyor yaptığımız şey. Amerika'da oldukça popüler, kavram olarak popüler. Hani doğrudan bize benzeyen bir merkez ben henüz görmedim ama yurt dışında olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de sistemi olabildiğince iyi bir şekilde uygulamaya çalışan bir merkez olarak, evet, FENLAB gösterilir.
Şu anda sadece Ankara'dasınız.
Evet, başka FENLAB Ankara'da var. Öncelikle büyük şehirlerde de başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üniversitelerle organik bağı olan bir yapı oluyor bu FENLAB. Çünkü başarılı üniversitelerin, başarılı öğrencilerin eğitmenlik yaptığı yerler olarak tasarlandı. İşte Ankara'da ODTÜ'den, Bilkent'ten, Hacettepe'den ve Ankara Üniversitesi'nden arkadaşlarımız görev almaktalar. İstanbul ve İzmir bundan sonra yeni FENLAB oluşumları için düşünülen şehirler. Daha sonra da model tam olarak ortaya çıktığında diğer şehirlere de yaygınlaşabileceğini düşünüyoruz.
Bakınız Ankara'da yeterince etkinlik yok diyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel şeyler var görün.
Evet,
Ankara
gerçekten
şansını
öyle.
Bil.
Evet. Peki ilkokul, ortaokul öğrencilerine değil mi?
Evet.
Kaçıncı sınıftan başlıyor
ilkokullarda? Üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar müfredatı okul programına uygun olacak şekilde öğrencileri FENLAB'a çağırıyoruz.
Sekizinci sınıf bizim anlayışımızla orta üç mü oluyor acaba?
Evet, orta üç oluyor. Doğrudur.
Eski dilde.
Şu an orta dört, eski sistemde evet bizim sistemimizde
bizim
orta
sistemimizde orta üç, evet.
İlkokul üç, orta son gibi. Evet.
Evet.
Çok güzel. Umarım böyle devam edersiniz.
Evet, bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Dakikalar hızla ilerliyor ama şu anda bizi yurt dışında dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Belki onlar başkentte olamadıkları için, çocukları için bu tür projelere katılamayacaklar. Ancak yaz tatilinde belki Marmaris'teki etkinliklerinizden faydalanmak isteyebilirler. Katılabilirler mi? Nasıl katılabilirler?
Tabii ki. O Marmaris'teki etkinlik yaptığımız birimin adı İTAP Bilim ve Toplum Merkezi. itap-btm.org adresinden sayfasına ulaşılıp ayrıntılı bilgi edinebilir. İlk öğretim öğrencileri için oradaki programlarımızda ikiye ayırıyoruz öğrenci grubumuzu, ilkokul ve ortaokul olarak. Velileri başvuru yapıyor. Web sayfamızda bir başvuru formu var. 6 günlük etkinliklerimize yurt dışından da başvuru alabiliyoruz. Daha önce de katılanlar olmuştu.
Evet, adresi tekrarlayalım isterseniz.
itap-btm.org
adresinden ulaşabilirler Marmaris'teki etkinliklere katılabilmek için ailecek.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Annenin kurucusu sevgili Gülüş Türkmen bizimleydi. Ve Mesut Erol, İTAP Genel Etkinlik Koordinatörü ve Betül İpek, İTAP FENLAB eğitmeni. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Biz
bizlerle
teşekkür
birlikte
ederiz.
Olduğunuz için.
Sen benim başıma gelen en güzel şeysin bugüne kadar. Sen benim canımı yakan en tatlı şeysin bugüne kadar. Gururlu, gizemli, asil sevgilim gidene kadar, bitene kadar, sonuna kadar. Aşk tanrısıyla dans ettim dün, seni bana anlattı hep. Kalp avcısıyla dertleştik dün, aklında sen, sadece sen. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin bugüne kadar. Sen benim canımı yakan en tatlı şeysin bugüne kadar. Gururlu, gizemli, asil sevgilim gidene kadar, bitene kadar, sonuna kadar.
Duydunuz telefonlarımızın sesini ve yarışmamız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, pazartesi günü itibariyle başladık biliyorsunuz yeni yarışmamızı. Yarışmamızın bu haftaki konusu, teması telefon. Telefon sizin hayatınızda neler ifade ediyor? Şöyle bir düşünürseniz telefonun hayatınıza girdiği yılları, çevirmeliydi, tuşlu oldu, kabloluydu, telsize dönüştü. Evlerden ceplere, hatta çantalara girdi, o da yetmedi. Görüntülü olarak karşımıza çıktı ve en sonunda bir iletişim aracı olmaktan öteye geçip hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. İşte o vazgeçilmez parça sizin hayatınızın neresinde? Telefonla ilgili cümlelerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Telefon numaramızı hatırlatacağım ama artık şu saatten sonra telefonlarımızdan değil, Facebook, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz bizlere. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Telefonun sizler için neler ifade ettiğini Facebook, Twitter ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz şu dakikadan itibaren. Yarın itibariyle Hayatın Sesleri başladığında yine telefonlarımız aracılığıyla telefonun neler ifade ettiğini paylaşabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bir sözcükle ya da bir cümleyle tanımlayarak yarışmamıza katılmanız mümkün. Bu haftanın sonuna kadar devam edecek telefonla ilgili sözcük yarışmamız. Bu haftanın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyelim ve bugünkü programımızı burada noktalayalım sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan sadece yarışmamız için değil, programımızla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz ve hatta önerileriniz için yine bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabilmeniz mümkün. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.